13. dizin sayfa 258. 13. kısım. Yolculuk ekibindekiler birkaç saat geriden izlendiklerini bilemezlerdi. Aslına bakılacak olursa kaçabilmiş olmaları onlar için büyük bir şanstı. Eğer altı emirliğin bulunduğu sahile doğru yol alsalardı büyük bir olasılıkla yakalanırlardı. Ama onlar doğuya doğru dağlık geçitten 7. emirliğe Umman körfezindeki Füceyre doğru yol alıyorlardı. Çok geçmeden son asfalt yolu da gerilerinde bırakıp Jabal Yibir dağlarının kahverengi kavruk tepelerinin arasındaki patikalardan ilerlemeye başladılar. Dağ geçidinden aşağıya oldukça küçük bir liman olan Dibbah'a iniliyordu. Aynı sahilin daha güneyinde Füceyre kentinin polisi Dubai'den gelen talep ve ayrıntılı tasvirler üzerine dağlardan kente inen yolu bariyer döşeyerek kesti. Çok sayıda minibüs durduruldu ancak dört terörist hiçbirinden çıkmadı. Dibbah önemli bir yer değildir. Beyaz evler, yeşil kubbeli bir cami, bir de balıkçıları ve bazen de batılı dalgıçları taşıyan botların yanaştığı küçük bir liman. İki nehir ağzı ileride alüminyum bir bot beklemekteydi. Kumsalın üzerine çekilmiş olan botun iki dev dış motoru havaya kalkmıştı. Teknenin orta yerindeki yük bölümüne yedek benzin tankları konmuştu. Teknenin iki kişilik mürettebatı kayaların arasındaki tek deve tabanının altına gölgeye sığınmıştı. Buralı iki genç için yolculuk bu noktada sona eriyordu. Çalıntı minibüsü dağlara götürüp orada terk edeceklerdi. Ondan sonra Mervan el-Şeyhi'yi yaratan o sokaklarda kalabalığa karışıp kaybolacaklardı. Süleyman ile Afgan sigara botunun yeniden diz boyu suya indirilmesine yardım ettiler. Tuzlu sulardan korumak için batılı giysilerini henüz giymemişlerdi. İki yolcu ve mürettebat tekneye bindikten sonra kaçakçılık botu hiç acele etmeden sahil boyunca neredeyse yarımadanın en uç noktasına kadar ilerledi. Kaçakçılar boğazdan ancak gün batımından sonra son sürat geçeceklerdi. Gün batımından 20 dakika sonra dümendeki adam yolcularından sıkı tutulmalarını isteyerek gazı kökledi. Tekne Arabistan'ın en uç noktasındaki kayalıklı sularda şaha kalkarak İran yönünde ilerlemeye başladı. 500 beygir gücündeki motorlar denizin üzerinde adeta uçar gibi gitmelerini sağlıyordu. Martin hızın yaklaşık 50 deniz miline ulaştığını tahmin ediyordu. En ufak dalga bile tekneye balyoz gibi iniyor, taşkın sular botun iki yanından içeriye doluyordu. Dördü de güneşten korunmak için yüzlerine birer kefiye sarmıştı. Aynı örtü onları şimdi kırbaç gibi vuran sulardan koruyordu. 30 dakikadan daha kısa bir sürede İran sahilinin ilk ışıkları görünmeye başladı. Ne var ki kaçakçı teknesi daha doğuya, Gwador ve Pakistan'a doğru ilerlemeye devam etti. Aynı yolu Martin bir ay önce Russia'nın sakin yelkenlerinin altında yapmıştı. Şimdi ise 10 kat daha hızlı olarak geri dönüyordu. Gwador'un ışıkları görününce teknenin mürettebatı motorları önce yavaşlattı sonra tamamen durdurdu. Hepsi derin bir oh çektiler. Kas gücüyle yedek benzin depolarını arkaya sürükleyip Huni yardımıyla motorların tanklarını kenarlarına kadar doldurdular. Dönüş için nereden yakıt bulacakları onların sorunuydu. Faysal bin Selim, Martin'e bu kaçakçıların bir gecede Umman körfezinden Gwador'a gidip sabah gün ağarmadan yeni bir parti malla geri dönebildiklerini anlatmıştı. Ancak görünüşe göre bu defa yollarına devam edecek ve gün ışığında da yolculuk yapmak zorunda kalacaklardı. Güneş doğarken Pakistan karasularında epeyce yol kat etmişlerdi. Sahile oradan bakıldığında balık peşinde olan bir balıkçı teknesi oldukları sanılacak mesafedeydiler. Hiçbir balık o kadar hızlı olamazdı ya, o da ayrı. Tekne hızla çıplak ve kavruk sahil boyunca ilerlerken ortalıkta resmi makamlardan iz bile yoktu. Öğlen olduğunda Martin hedeflerinin Karaçi olduğunu anlamıştı ama ne amaçladıklarını hala bilmiyordu. Deniz üzerinde tanklara bir kez daha yakıt ikmali yaptılar ve güneş arkalarında denize doğru batarken Pakistan'ın en büyük limanının yakınlarında bulunan pis kokulu küçük bir balıkçı köyünde karaya çıkarıldılar. Süleyman buraya daha önce hiç gelmemişti ama ev ödevlerini oldukça iyi yapmış biri tarafından bilgilendirilmiş olduğu hemen anlaşılıyordu. Martin El-Kaide'nin araştırmalarını zaman ya da para demeden titizlik içerisinde gerçekleştirdiğini biliyordu. Bu onların hayranlık duyabileceği ender yönlerinden biriydi. Körfez Arabı köydeki tek kiralanabilir taşıtı bularak sahibiyle pazarlığa başladı. kanunsuz oldukları her hallerinden anlaşılan iki yabancının bir kaçakçı teknesi tarafından karaya çıkarılmış olduğu gerçeği görünüşe göre burada bir tek kişinin bile kuşkuyla bakmasına yol açmamıştı. Burası Belucistan idi. Karaçi'nin belirlemiş olduğu kurallar sersemler içindi. Arabanın içi leş gibi balık ve ter kokuyordu. Arada bir tekleyen motoru saatte en fazla 40 kilometre hız yapabiliyordu. Aslında bu yollarda da daha hızlı gitmek imkansızdı zaten. Çok geçmeden havaalanı sapağını bulmayı başardılar. Oraya vardıklarında daha biraz zamanları vardı. Afgan duruma uygun biçimde şaşkın ve beceriksiz davrandı. Ne de olsa daha önce yalnızca iki defa uçağa binmişti. Her ikisi de Amerikan C-130 tipi Hercules idi ve her ikisinde de zincire bağlanmış mahkumdu. Kontuvar uçak bileti pasaport kontrolü hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Süleyman alaycı bir gülümsemeyle ona her şeyi gösterdi. Körfez Arabı Karaçi Uluslararası Havalimanı'nın ana terminalindeki kalabalığın bitmek bilmeyen itişik akışı arasında Malezya Hava Yolları'nın bilet satış noktasını bularak Kuala Lumpur'a ekonomi sınıfından iki bilet aldı. Bunun için ayrıntılı vize başvuru formlarının doldurulması gerekiyordu, İngilizce olarak. Bu işi Süleyman üstlendi. Biletleri dünyanın dört bir yanında kabul gören Amerikan dolarıyla nakit olarak ödedi. Airbus A330 ile uçuş 6 saat sürdü. Aradaki zaman farkı yüzünden buna bir de 3 saat eklemek gerekiyordu. Uçak hafif bir kahvaltı servisi yapıldıktan sonra saat sabah 9.30'da indi. Martin ikinci defa yeni Bahreyn pasaportunu uzatırken acaba sorun çıkacak mı diye düşündü. Hiçbir sorun çıkmadı, pasaport kusursuzdu. Süleyman onu uluslararası geliş terminalinden iç hat gidiş terminaline götürdü ve burada iki gidiş bileti aldı. Martin ancak uçuş kartını göstermek zorunda kaldığında nereye uçtuklarını okuyabildi. Hedefleri Labuan adasıydı. Labuan adını daha önce duymuş olmakla birlikte burası hakkında pek bir bilgisi yoktu. Ada Borneo'nun kuzey sahili önlerindeydi ve Malezya'ya aitti. Turist broşürlerinde hareketli, kozmopolit bir adadan, etrafındaki sularda yer alan soluk kesen mercan kayalıklarından söz ediliyordu. Ancak Batı'nın yeraltı dünyası ile ilgili briefinglerinde ada son derece karanlık bir üne sahipti. Ada eskiden Borneo sahilinde 32 kilometre ötede bulunan Brunei Sultanlığı'na aitti. 1846'da ada İngilizlerin işgaline uğramış, 2. Dünya Savaşı sırasındaki 3 yıl süren Japon istilası hariç 117 yıl İngiliz egemenliğinde kalmıştı. 1963'te İngilizler sömürge kolonilerden çekilme hareketi çerçevesinde adayı Sabah Eyaleti hükümetine devretmişlerdi. 1984 yılında ise ada Malezya'ya dahil olmuştu. Oval biçimli 50 mil karelik topraklarında gözle görülür hiçbir ekonomi bulunmadığından kendi ekonomisini kendisi yaratmıştır. Uluslararası deniz aşırı finans merkezi, gümrüksüz mal limanı, kolay bayrak ülkesi ve kaçakçılık cenneti olması özellikleriyle oldukça karanlık şahsiyetlerin ilgi odağı konumuna gelmiştir. Martin nereye uçtuğunu anlamıştı. Burası en vahşi gemi korsanları, yük hırsızları ve denizci katilleri endüstrisinin kalbiydi. Bir an önce üstle bağlantı kurup onlara hayatta olduğunu bildirmesi gerekiyordu. Bunu nasıl gerçekleştirebileceğini düşünmeliydi, hem de bir an önce. Borneo Adası'nın ilk havalimanı olan Kuching'de aktarma yapacak, yola devam edecek olan yolcular yerlerinde kalacaktı. 40 dakikalık bir moladan sonra uçak batı yönünde havalandı. Denizin üzerinde manevra yaparak kuzey doğu rotasında Labuan'a doğru ilerlemeye başladı. Manevra yapmakta olan uçağın çok aşağısında denizde Countess of Richmond, padauk ve gül ağacı yüklemek üzere Kota Kinabalu'ya doğru seyrediyordu. Uçak havalandıktan sonra hostes iniş kartlarını dağıttı ve Süleyman her ikisi adına bu kartları doldurdu. Martin İngilizce okuma yazması yokmuş, ancak birkaç sözcük konuşabiliyormuş, oyununu sürdürmek zorundaydı. Ne var ki dört bir yanında bu dil konuşulmaktaydı. Süleyman'la birlikte Kuala Lumpur'da üzerlerini değiştirmiş, takım elbise ve gömlek giymişlerdi. Yanında kalemi olmadığı gibi ödünç istemek için de bir nedeni yoktu. Dışarıya karşı çantalarında doğal gaz sektörüyle imzalanmış sözleşmeleriyle Labuan'a giden Bahreynli bir mühendis ve Ummanlı bir muhasebeciydiler. Süleyman önündeki formlara da bu bilgileri yazdı. Martin mırıldanarak tuvalete gitmesi gerektiğini söyledi. Ayağa kalkarak iki tuvalet kabininin bulunduğu arka tarafa doğru ilerledi. Birisi boş olduğu halde ikisi de doluymuş gibi yaparak ön tarafa doğru yürüdü. Bunun mantıklı bir nedeni vardı. Boeing 737'de ekonomi ile business sınıfları bir perdeyle birbirlerinden ayrılmıştı ve Martin'in bu perdenin diğer tarafına geçmesi gerekiyordu. Business sınıfındaki tuvaletin önünde durarak iniş kartlarını dağıtmış olan hostese ışıl ışıl gözlerle gülümsedi ve özür diler gibi mırıldanarak kadının ceketini üst cebinden yeni bir iniş kartı ile tükenmez kalem aldı. Tuvaletin kapısı bir klik sesiyle açıldı ve Martin içeriye girdi. Yalnızca kartın arkasına kısa bir not yazacak, kartı katlayarak göğüs cebine koyacak, dışarıya çıkacak ve tükenmez kalemi geri verecek kadar zamanı vardı. Bütün bunlardan sonra yerine döndü. Kendisine Afgan'ın güvenilir biri olduğu söylendiği halde Süleyman gözlerini üzerinden hiç ayırmıyordu. Belki emanetinin saflık ya da deneyimsizlikten bir yanlış yapmasını engellemek istiyor da olabilirdi. Ya da böyle davranmasının nedeni El-Kaide'de almış olduğu yıllar süren eğitimdi. Özetle namaz kılarken bile dikkati elden bırakmıyordu. Labuan'daki küçük ve bakımlı havaalanı Karachi Havaalanı'nın tam tersiydi. Nereye gittikleri konusunda Martin'in hala hiçbir fikri yoktu. Ama büyük bir olasılıkla notunu iletmek için bu son şansıydı. İnşallah şansı yaver giderdi. Yalnızca kısacık bir andı ve terminalin önündeki kaldırımda gerçekleşti. Süleyman'ın beynine kazımış olduğu talimatlar görünüşe göre son derece açık ve kesindiler. Süleyman onları neredeyse dünyanın bir ucundan bir ucuna getirmişti ve görünüşe göre yolculuk alanında oldukça deneyimliydi. Yanındaki Arap'ın 10 yıldır El-Kaide'de olduğunu ve Irak ve Uzak Doğu özellikle de Endonezya'daki hareketlere hizmet ettiğini Martin'in bilmesine imkan yoktu. Süleyman'ın özelliğinin ne olduğunu da bilmesi olanaksızdı. Süleyman gidiş ve geliş işlemlerinin aynı düzlemde gerçekleştirildiği terminal binasının önündeki yolu taksi bulmak amacıyla gözleriyle taradı. Tam o sırada bir taksi kaldırıma yanaştı. Doluydu ama görünüşe göre yolcuları terminalde ineceklerdi. Arabadan iki erkek indi. Martin hemen onların İngilizce aksanlarına kulak kabarttı. Adamların her ikisi de uzun boylu iri yarıydı. Üzerlerinde haki şortlar ve çiçekli havai gömlekleri vardı. Kavurucu güneş ve muson yağmurlarının habercisi olan rutubetli 30 derecelik sıcaklık onları iyice terletmişti. İçlerinden birisi taksi şoförünün ücretini ödemek üzere cebinden Malezya parası çıkarırken diğeri arabanın bagajından bavullarını çıkardı. Bunlar dalıcıların kullandığı türden bavullardı. Her ikisi de İngiliz dergisi Sport Divers adına kıyıdan uzakta bulunan mercan kayalıklarında dalmak için gelmişlerdi. Arabanın bagajının önünde durmakta olan 4 çantaya birden hakim olmayı başaramayınca Süleyman daha bir şey söyleyemeden Martin devreye girerek adama yardım etti. Dalgıç malzemelerinin bulunduğu büyük çantalardan birini tuttuğu gibi kaldırarak kaldırımın üzerine bıraktı. Bu sırada ikiye katlamış olduğu iniş kartını çantanın sayısız yan gözünden birisine soktu. Dalgıç sağ ol dostum dedikten sonra arkadaşıyla birlikte Kuala Lumpur üzerinden Londra'ya gitmek için gerekli işlemleri yaptırmak üzere kontuvara doğru ilerlemeye başladı. Süleyman Malezyalı şoföre gerekli talimatları İngilizce verdi. Limanın tam merkezindeki bir gemicilik acentesine gidiliyordu. Burada yolcular nihayet biri tarafından karşılandı. Tıpkı diğer ikisi gibi o da dikkat çekici kılık kıyafeti ya da uzun sakallarıyla dikkat çekici bir görünüme sahip değildi. Tıpkı kendileri gibi o da takfirdi. Kendisini Bay Lampong diye tanıttıktan sonra onları iskelede demirli 16 metrelik kameralı büyük bir tekneye götürdü. Birkaç dakika sonra limanı arkalarında bırakmışlardı. Tekne hızını 10 deniz miline sabitledikten sonra Sulu denizinin girişindeki Kudat'a gitmek üzere rotasını kuzeydoğuya çevirdi. Hedefleri terörist sığınağı olan Filipinlerin Zamboanga kentiydi. Son derece yorucu bir yolculuk olmuştu ve yolculuk boyunca yalnızca uçakta biraz kestirebilmişlerdi. Tekne suları yarıp ilerlerken beşik gibi sallanıyordu ve Labuan'daki çöl sıcağından sonra denizden esen meltem rahatlatıcıydı. Yolcuların ikisi de uykuya daldılar. Dümendeki adam Abu Sayyaf terör grubundandı. Buraları avucunun içi gibi biliyordu. Gittiği yer memleketiydi. Güneş battı ve çok geçmeden tropik gece bastırdı. Gemi Kudat'ın ışıklarının yanından ve Balabaş boğazından geçtikten sonra da görünmez sınır aşarak Filipin karasularına girdi. Bay Wei görevini zamandan önce bitirmiş memleketi olan Çin'e gitmek üzere yola koyulmuştu bile. Bir an önce ülkesine varmak için sabırsızlanıyordu. Ama en azından bir Çin gemisinde yolculuk yapıyor ve nehir kıyısındaki kampta deniz korsanlarının çıkardığı tadı tuzu bir şeye benzemeyen süprüntüler yerine leziz Çin yemekleri yiyordu. Geride ne bıraktığını ne biliyor ne de umursuyordu. Abu Sayyaf katillerini ve günde 5 kez dizlerinin üzerine çöküp alınlarını seccadelerine değdiren 2 ya da 3 Endonezyalı fanatiğin aksine Wei Wing Lee, Snakehead üçlüsüne bağlıydı ve kimseye dua etmiyordu. Dipnot, Snakehead üçlüsü, yasa dışı işler yapan Çinliler. Çalışmalarının sonucunda benzer büyüklük, tonaj ve boyutlardaki bir gemiyi en küçük çivisine kadar Countess of Richmond'la eş olan bir gemiye dönüştürmüştü. Orijinal geminin adının ne olduğunu ya da inşa etmiş olduğu geminin adının ne olacağını bilmiyordu. Onu ilgilendiren tek şey Labuan'daki bir banka hesabına yatan bol sıfırlı dolarlardan oluşan para tomarıydı. Hesap Kahire ve Peşaver'den sonra kendisini morgda bulan merhum Tevfik Elkur tarafından açılmıştı. Bay Wade'in aksine Kaptan McKendrick dua ediyordu. Bunu aslında gerektiği kadar sık yapmadığının farkındaydı. Ama İrlanda asıllı bir Liverpool'lu, iyi bir Katolik olarak yetişmişti. Köprüde dümenin hemen önünde Meryem Ana'nın bir heykeli duruyordu. Kabinin duvarında ise bir haç asılıydı. Yola çıkmadan önce hep iyi bir yolculuk olması için dua eder, eve vardığında ise sağ salim dönebildiği için Tanrı'ya şükrederdi. Sabahlı gemi kılavuzu Countess'i sığlıklardan geçirip Kota Kinabalu iskelesindeki yerine getirdiğinde dua etmesine gerek yoktu. Burası bir zamanlar koloniye ait Jesselton limanıydı. Henüz buzdolabının olmadığı dönemlerde İngiliz tüccarlar erzakları aylık sevk edildiğinden tereyağını ekmeklerinin üzerine küçük kaplardan dökerek yerlerdi. Kaptan McKendrick bandanasını bir kez daha terli ensesine sararak kılavuza teşekkür etti. Nihayet artık tüm lombozları ve kapakları kapatabilir, ferahlatıcı klima cihazını devreye sokabilirdi. Bir bu, bir de buz gibi bir bira şimdi iyi gelirdi diye düşündü. Ertesi sabah su ballast sistemi devreye sokulacaktı ve iskelenin ışıklarında gemiye yüklenecek olan ahşapları görebiliyordu. İyi bir yükleme ekibiyle ertesi sabah 7'de yine demir alıp yoluna devam edebilecekti. İki genç dalgıç Kuala Lumpur'da aktarma yapmışlardı ve şimdi British Airways'a ait bir uçakla Londra'ya uçuyorlardı. British Airways kuru bir hava yolu olmadığından dalgıçlar derin uykuya dalacak kadar çok bira tüketmişlerdi. Uçuş 12 saat sürecekti. Ancak zaman dilimleri yüzünden 8 saat kazanacak ve sabahın erken saatlerinde Heathrow'a ineceklerdi. Bavulları uçağın bagaj kısmındaydı. Ancak dalış çantalarını başlarının üzerindeki küçük dolaplara yerleştirmişlerdi. Çantaların içinde yüzücü paletleri, oksijen maskeleri, dalgıç giysileri, regülatörler, can kurtaran yelekleri vardı. Yalnızca dalgıç bıçakları uçağın bagajındaki bavullarının içindeydi ve iki çantadan birinin yan gözünde henüz ortaya çıkmamış olan Malezya Hava Yolları'na ait bir iniş kartı vardı. Zamboanga Yarımadası'nın kıyısında bir nehir yatağında yetenekli bir boya ustası, geminin arka kısmında asılı olan projektörün ışığı altında bir platformun üzerinde durmuş, geminin adının son D harfini yazıyordu. Geminin direğinde İngiliz ticaret filosunun bandırası hareketsiz bir biçimde asılı duruyordu. Geminin iki yanında ve arka tarafında Countess of Richmond adı yazılıydı. Arka tarafında adın altına bir de Liverpool sözcüğü eklenmişti. Usta platformdan inip projektörü kapattığında geminin dönüşümü tamamlanmıştı. Sabah gün ağarırken balıkçı gemisi süsü verilmiş kabinli bir tekne yavaşça nehir yukarıya doğru ilerlemeye devam etti. Gemi bir zamanlar adı Java Star olan geminin, gemiyi ve kendilerini son yolculuğuna çıkaracak olan yeni mürettebatının son 2 elemanını taşıyordu. Countess of Richmond'ın yüklenmesine sabah gün ağarırken hava henüz serin ve dayanılırken başlandı. 3 saat geçmeden yine dayanılmaz çöl sıcağı bastıracaktı. Yüklemede kullanılan vinçler çok modern değildiler ama yükleme işçileri işlerinde ustaydılar. Ve zincirle bağlı tahtalar yukarı çekilip geminin terli mürettebatı tarafından aşağıdaki yük bölmesine istif ediliyordu. Öğlen sıcağında Borneo'nun yerlileri bile mola yapma ihtiyacı duyuyordu. Böylece eski limanda gölgelik bulan herkes 4 saat sürecek bir uykuya daldı. İlkbahardaki muson yağmurlarına kadar yalnızca bir ay vardı ve hiçbir zaman %90'ın altına inmeyen nem oranı şimdiden %100'lere ulaşmıştı. Kaptan McKendrick şimdiden yolda olmayı tercih ederdi ama güneş batarken yükün tamamı gemiye yüklenmiş, tüm lomboz ve kapaklar kapatılmıştı. Ertesi sabah yük gemisini açık denize götürmek üzere bir gemi kılavuzu gelecekti. Bu serada bir gece daha geçirecekleri anlamına geliyordu. McKendrick içini çekerek güverte altındaki klimalı ortama sığındı. Ertesi sabah bölge acentesinden bir görevli geldi. Gemi kılavuzu yanındaydı. Son resmi işlemler tamamlandı. Sonra Countess azametle güney Çin denizine doğru açıldı. Tıpkı kendisinden önce Java Star'ın yapmış olduğu gibi Borneo'nun sivri burnunun çevresinden geçmek amacıyla rotasını kuzeydoğuya çevirdi. Daha sonra güneye, Sulu takım adalarından Java'ya doğru yoluna devam edecekti. Kaptan Surabaya da kendisini içinde ipekli kumaşlar olan 6 açık deniz konteynerinin beklemekte olduğunu sanıyordu. İpek kumaşların Surabaya'da olmadığını, oraya hiçbir zaman getirilmediğini asla öğrenemeyecekti. Kabinli tekne 3 yolcusunu nehir kıyısındaki derme çatma bir iskelede indirdi. Bay Lampong önleri sıra suyun üzerindeki direkli uzun binaya doğru yürüdü. Burası Martin'in Stingray, Lampong'un ise El Isra diye tanıdığı göreve katılacak olan adamların kaldıkları ve yemek yedikleri yerdi. Diğer adamlar ise uzun evde kalacaklardı. Onların görevi yalnızca kaçırılan Javasları yolculuğa hazırlamaktı. Söz konusu adamlar Bali ve ada zincirindeki diğer adalarda gerçekleştirilen bombalama olayını planlayan İslami cemaate bağlı Endonezyalılar ve Ebu Sayyaf'a bağlı Filipinlilerdi. O bölgede konuşulan Tagalog dili ve Java lehçesiyle konuşuyorlardı ve daha batıdan olanlar arada sırada Arapça birkaç yorum ortaya atıyorlardı. Martin mürettebatla tek tek tanıştı ve görevlerinin ne olduğunu öğrendi. Mühendis, dümenci ve telsiz operatörü Endonezyalıydı. Şimdi anlaşıldığı üzere Süleyman'ın uzmanlık dalı fotoğrafçılıktı. Bu görev sırasında her ne olursa olsun Süleyman şehit olmadan önce işlerin kızışıp zirveye ulaştığı anı dijital fotoğraf makinesiyle fotoğraflayacaktı. Sonra dizüstü bilgisayar ve uydu telefonu aracılığıyla El Cezire televizyonuna iletilecek olan bu veriler oradan dünyanın dört bir yanına yayılacaktı. Adamların arasında bir de delikanlı vardı. Pakistanlı'ya benziyordu ama Lampong onunla İngilizce konuşuyordu. Yanıt verdiğinde çocuğun İngiltere'de doğup büyüdüğü, ancak anne ve babasının Pakistanlı olduğu açıkça anlaşıldı. İngilizceyi ülkenin kuzey bölgelerinde kullanılan aksanla konuşuyordu. Martin çocuğun Leeds ya da Bradbury'de yaşamış olabileceğini düşündü. Ne var ki onun yolculuğa neden katıldığını öğrenemedi. Belki aşçı olarak. Böylece geriye 3 kişi kalıyordu. Martin kendisinin orada bulunmasını Usama Bin Laden'in şahsına bir armağanı olarak değerlendiriyordu. İkincisi gerçek bir kimya mühendisiydi ve büyük bir olasılıkla uzmanlık dalı patlayıcılardı. Üçüncü kişi ise operasyonu yönetecek olan kişiydi ama o henüz gelmemişti. Öğleden önce Lampong uydu telefonu ile arandı. Konuşma son derece kısa ve tedbirliydi ama bu kadarı da yeterliydi. Countess of Richmond, Kota Kinabalu'dan ayrılmıştı ve açık denizde seyrediyordu. Tahminen gün batımında Tavi Tavi ile Jolo adalarının arasından geçecekti. Yollarını kesecek olan sürat motorlarının yola çıkmak için daha yaklaşık 4 saatleri vardı. Süleyman ile Martin batılı giysilerini çıkarmış, kendilerine verilen pantolon, çiçekli gömlek ve sandaletten oluşan yöreye uygun giysileri giymişlerdi. Sonra onlara namazdan ve pilav ile balıktan ibaret yemekten önce yıkanabilmeleri için bir merdivenden derenin sığ sularına nasıl ulaşacakları gösterildi. Martin'in fazla bir şey anlamadan olan biteni izlemek ve beklemekten başka yapabileceği bir şey yoktu. İki genç dalgıcın şansları vardı. Yolcuların büyük çoğunluğu Malezyalıydı ve İngiliz vatandaşı olmayan yolcular için olan pasaport kontrolünden geçmeleri gerekiyordu. Onlar beklerken az sayıdaki İngiliz yolcunun pasaport kontrol işlemi çabucak tamamlanmıştı. İki genç adam bagaj bandında bavullarını ilk alabilen ve gümrüklü mal olup olmadığı sorulan kontrol noktasına doğru ilk ilerleyen yolcular arasındaydı. Tıraş edilmiş saçsız kafaları mı, 6 gündür jilet görmemiş yüzleri mi, yoksa İngiltere'nin buz gibi Mart sabahında çiçekli kısa kollu gömleklerinden görünen kaslı kolları yüzünden mi bilinmez. Gümrük memurlarından biri eliyle işaret ederek onları yanına çağırdı. ''Pasaportlarınızı görebilir miyim lütfen?'' Bu yalnızca bir formaliteydi. Pasaportlarında herhangi bir sorun yoktu. ''Peki nereden geliyorsunuz?'' ''Malezya'dan. Orada bulunma nedeniniz nedir?'' İki genç adamdan biri dalış malzemelerinin bulunduğu çantayı gösterdi. Yüzündeki ifadeden bu soruyu son derece aptalca bulduğu anlaşılıyordu. Çünkü çantaların üzerinde dalgıç malzemesi üreten çok ünlü bir firmanın logosu bulunuyordu. Ne var ki gümrük memurlarını küçümsemek büyük bir hatadır. Yüzündeki anlamda en ufak bir değişiklik bile olmamıştı. Ancak bu meslekte geçirdiği onca yıl içerisinde uzak doğudan getirilen tütün gibi içilen ya da enjekte edilebilinen sayısız egzotik maddeye el koymuştu. Eliyle iki çantadan birini işaret etti. İçinde sıradan dalgıç malzemesinden başka bir şey yoktu. Çantanın fermuarını kapatıp ellerini yan ceplere soktu. Ceplerden birinden ikiye katlanmış bir kart çıkardı. Karta şöyle bir baktıktan sonra üstündeki yazıyı okudu. ''Bunu nereden buldunuz beyefendi?'' Dalgıç gerçekten şaşırmıştı. ''Bilmiyorum, daha önce hiç görmedim.'' Birkaç metre ötede başka bir gümrük memuru ses tonundaki aşırı nezaketten yükselen gerilimi fark ederek yanlarına geldi. Birinci memur, ''Lütfen burada bekler misiniz?'' diyerek arkasındaki kapıdan içeriye geçti. Gümrük bölümündeki büyük aynalar yolcuların makyajlarını tazelemeleri için değildir. Bu tek tarafı ayna olan bölmelerin arkasında İçişleri Bakanlığı'na bağlı görevliler oturur. İngiltere'de söz konusu olan görevliler MI5'e bağlıydılar. Birkaç dakika geçmeden iki dalgıç bagajlarıyla birlikte ayrı bir sorgu odasına alındılar. Gümrük memurları çantalarını ve bavullarını didik didik aradı ama yasal olmayan hiçbir şey bulamadılar. Sivil giyimli adam ikiye katlanmış olan kartı inceliyordu. Birisi kartı çantaya koymuş olmalı ama bu ben değilim diye üsteledi genç dalgıç. Bu arada saat 9:30 olmuştu. Steve Hill hiçbir yerde kayıtlı olmayan özel telefonu çalmaya başladığında Vauxhall Cross'taki çalışma masasının başında oturuyordu. Bir ses kiminle görüşüyorum diye sordu. Hill bu soru karşısında hemen dikenlerini çıkarttı. Herhalde ben de size aynı şeyi sormalıyım ama sanırım yanlış bir numara çevirdiniz diye karşılık verdi. MI5 görevlisi dalgıç çantasından çıkan notu okumuştu ve adama inanma eğilimi içerisindeydi. Ama bu durumda... ''Heathrow'dan arıyorum, Terminal 3'ten. Uzak doğudan gelen bir yolcuyu çevirdik. Dalgıç çantasının içinde el yazısıyla yazılmış kısa bir not bulduk. Kazaya sözcüğü size bir şey ifade ediyor mu?'' Hill adeta midesine yumruk inmiş gibi hissetti. Adam yanlış numara çevirmemişti. Kimse yanlışlıkla bu hatta aramazdı. Adama görevli olduğu şubeyi ve rütbesini söyledikten sonra iki yolcuyu göz altında tutmalarını emrederek hemen yola çıktı. Aradan 5 dakika bile geçmeden arabası otoparktan çıkmış, Vauxhall Köprüsü'nden geçerek Heathrow yönünde Cromwell Road'a sapmıştı bile. Bütün sabahı bekleyerek geçirmeleri dalgıçların şanssızlığıydı. Ancak Steve Hill onları 1 saat kadar sorguladıktan sonra suçsuz olduklarına ve bir şey bilmediklerinden emin oldu. Personel kantininden onlara yalnızca kuş sütünün eksik olduğu bir kahvaltı getirterek onlardan kartı çantalarına gizlice kimin koymuş olduğunu bulana dek kafa yormalarını rica etti. Bavullarını topladıktan sonra karşılaştıkları herkesi tek tek hatırlamaya çalıştılar. Sonunda içlerinden biri, ''Havaalanında bavulları bagajdan çıkarmana yardım eden şu araba benzeyen adamı hatırlıyor musun Mark?'' dedi. ''Hangi araba benzeyen adam?'' diye sordu Hill. İki genç adamı ellerinden geldiğince tarif etmeye çalıştılar. Siyah saçlar, düzgün kesilmiş kısa siyah sakallar, koyu renk gözler, buğday rengi bir ten. Aşağı yukarı 45 yaşlarında oldukça sportif görünüşlü. Üzerinde koyu renk takım elbise vardı. Hill'in elinde Resul Haymeli Berber ile Terzi'nin ifadeleri vardı. Gerçekten kaz ayağıydı. İki genç adama içtenlikle teşekkür edip onları şoförüyle evlerine yolladı. Edsel'de bulunan Gordon Phillips ile Washington'da kahvaltı masasında oturmakta olan Marek Gubiyeni'ye telefonla ulaştığında onlara elindeki notu okudu. ''Eğer vatanınızı seviyorsanız döndüğünüzde XXX numaralı telefonu arayın. Onlara kazaya herhangi bir gemi olacak diyor diye iletin.'' Edsel'e elinizden ne geliyorsa yapın diye emretti. ''Dünyanın dört bir yanında kayıp bir gemi arayın.'' Tıpkı Javastar'ın kaptanı Kaptan Herman gibi Lion McKendrick de gemiyi çeşitli burunlardan kendi geçirmeyi ve dümeni Tavi Tavi ile Jolo adaları arasındaki boğazdan geçtikten sonra yardımcısına devretmeyi tercih etmişti. Önlerinde Celebes denizi boylu boyunca uzanıyordu ve şimdi güney rotasında doğruca Makassar boğazına doğru ilerliyorlardı. Kerala'dan hepsi de Hristiyan, sadık ve çalışkan olan 5 Hintli tayfa ve bir de Cebeli Tarıklı kaptan yardımcısı olmak üzere 6 kişilik bir mürettebatı vardı. Sürat tekneleri geminin gerisinden son hız yaklaştığında kaptan dümeni yardımcısına devretmiş kabine inmişti. Tıpkı Javaslar'da olduğu gibi burada da mürettebatın hiçbir şansı yoktu. 10 deniz korsanı saniye hızında korkulukların üzerinden atlayarak gemiye ayak basmış ve köprüye hücum etmişti. Kaçırma olayını yöneten Bay Lampong daha ağır bir tempoyla onları izledi. Bu defa gereksiz zahmetlere girmeye ya da tehditler savurmaya gerek yoktu. Countess of Richmond'ın tek bir görevi vardı. Mürettebatıyla birlikte ortadan kaybolmalıydı, hem de sonsuza dek. Onların bu sulara gelme nedeni olan değerli yükü gözden çıkarmak gerekiyordu. Bu çok yazıktı ama yapılacak bir şey yoktu. Mürettebat doğruca arka taraftaki korkuluğun önüne götürüldü ve makineli tüfeklerle kurşuna dizildi. Bu haksız ölümü protesto ediyormuşçasına hala çırpınan cesetleri korkulukların üzerinden denize atıldı. Dibe çökmeleri için üzerlerine ağırlık bağlamaya bile gerek yoktu. Bay Lampong sevgili köpek balıklarını çok iyi tanıyordu. En son sırada Lion McKendrick vardı. Ölüme gitmeden önce avazı çıktığı kadar bağırarak Bay Lampong'a barbar bir domuz olduğunu haykırdı. Fanatik Müslüman kendisine domuz denmesinden hiç hoşlanmazdı. Bu nedenle Liverpool'lu kaptanın yaralı ama canlı bir halde denizi boylamasına özel bir özen gösterdi. Abu Sayyaflı korsanlar deniz suyu giriş vanalarının nerede bulunduğunu bilecek kadar çok gemi kaçırıp batırmıştı. Deniz suları yük bölmesinin altındaki iç omurgaya dolmaya başladığında korsanlar gemiden ayrılıp geminin kıç kısmı suya batıp ön kısmı havaya dikilene dek yakın mesafede beklediler. Countess ağır ağır Celebes denizinin zeminine doğru indi. Gözden kaybolduktan sonra katiller sürat botlarının yönünü çevirerek geldikleri yönde son hız ilerlediler. Filipin nehrinin üzerinde bulunan uzun evdeki grup açık denizin ortasındaki uydu telefonundan Bay Lampong'u arayarak yola ne zaman çıkılacağını öğrendi. Adamlar merdivenin ayağında duran kabinli tekneye bindiler. Martin geride kalanların yüzünde rahatlama değil kıskançlık okunduğunu fark etti. Özel kuvvete görev yaptığı onca yıl boyunca Martin biraz sonra eylem yapacak bir intihar eylemcisi görmemişti. Şimdi ise çevresinde birkaç intihar eylemcisi birden vardı ve kendisi de onlardan biriydi. Forbes şatosunda onların ruh durumuyla ilgili pek çok şey okumuştu. Yaptıklarının son derece kutsal bir amaç uğruna olduğuna, bunu yaparak doğrudan Allah'ın lütfunu elde edeceklerine, bu eylemin doğruca cennete gitmelerinin garantisi olduğuna ne kadar yürekten inandıklarını ve bu inancın son yaşam sevgisini de yok ettiğini biliyordu. Allah'a duydukları sevginin yanı sıra içlerinin ne kadar derin bir nefretle dolu olduğunu da görmüştü. Bu iki duygudan yalnızca bir tanesi onların bu kadar ileriye gitmelerine yetmezdi. Nefret ruhlarını yakan bir asit gibiydi ve Martin'in dört bir yanı bununla çevriliydi. Bunu bir batılı katletmek için büyük bir zevkle her fırsatı değerlendiren Abu Sayyaflı deniz korsanlarının yüzlerindeki ifadelerde görmüştü. Aynı şeyi kendi ölümleriyle mümkün olduğunca çok Hristiyan, Yahudi ya da imansız Müslüman katledebilmelerini sağlayacak bir şans için yakaran Arapların yüreklerinde görmüştü. Ve bunu özellikle de düşmanlarının arasında fark edilmemek uğruna kendilerinden ödün vermek zorunda kalan El-Hattab ile Lampong'un gözlerinde görmüştü. Ağır ağır nehir yukarı ilerlediler. Balta girmemiş ormanlar iki yandan sanki üzerlerine geliyor ve yavaş yavaş üzerlerindeki gökyüzünü karartıyordu. Martin yanındakileri izliyordu. Hepsinin de içinde aynı fanatik nefret vardı ve kendilerini dünyadaki gerçek inananlar arasında Allah'ın takdirine en layık olan kişiler olarak görüyorlardı. Martin çevresindeki adamların kendilerini nasıl feda edecekleri, yolculuğun nereye gittiği, hedeflerinin ne olduğu ve bu hedefe neyle saldıracakları konusunda en az kendisi kadar bilgisiz olduklarından emindi. Bildikleri tek bir şey vardı. Canlarını feda etmeye hazır olduklarını söyledikten sonra titizlikle seçilip kabul edilmişlerdi. Bu da büyük şeytana darbe vuracakları ve yaptıklarının yıllar sonra bile anılmaya devam edileceği anlamına geliyordu. Uzun zaman önce peygamberin yapmış olduğu gibi gökyüzüne yolculuk edeceklerdi ve bu yolculuğun adı El-İsra idi. Önlerinde nehir iki kola ayrılıyordu. Yavaş yavaş ilerleyen tekne daha geniş olan kolu seçti ve köşeyi döndüklerinde karşılarına demir atmış bir gemi çıktı. Geminin ön tarafı nehir aşağı çevrilmişti ve açık denize çıkmaya hazır bekliyordu. Görünüşe göre güverte üstü yükü altı açık deniz konteynerinde ön güverteye yerleştirilmişti. Geminin adı Countess of Richmond'dı. Bir an için Martin'in aklından balta girmemiş ormanlara dalıp kaçmak geçti. Belize'de Sass'ın tropik eğitim kampında haftalar süren bir eğitim almıştı. Ne var ki daha bu düşünce aklından geçerken durumun umutsuz olduğunu biliyordu. Yanında pusula ve maşet olmadan bir kilometre bile ilerleyemezdi ve bir saat geçmeden onu yakalarlardı. Sonra görevinin ne olduğunu ortaya çıkarmak ve bütün ayrıntıları öğrenmek için ona günlerce tarifsiz işkenceler yaparlardı. Bunun hiçbir anlamı yoktu. Daha iyi bir fırsat yakalamayı beklemesi gerekecekti. Böyle bir fırsat gerçekten çıkarsa tabii. Endonezyalı mühendis, dümenci, telsizci, Arap kimyacı ile fotoğrafçı, Kuzey İngiltere'ye özgü aksanla konuşan, İngiltere'de yaşayan Pakistanlı, anlaşıldığı üzere telsiz üzerinden birilerinin Countess ile bağlantı kurmak istemesi halinde devreye geçmesi için bu yolculuğa dahil edilmişti. Ve Afgan ona dümeni nasıl kullanması ve rotayı nasıl sabit tutması gerektiği öğretilebilirdi. Peş peşe basamakları tırmanarak yük gemisine çıktılar. Forbes şatosundaki hazırlık döneminde saatlerce incelediği olası suçların fotoğraflar arasında hiçbirisine rastlamamıştı. Güverteye çıktıklarında onları kendilerine ebedi ve ezeli şana ulaşma operasyonunda önderlik edecek olan adam bekliyordu. Eski SAS ajanı onu hemen tanıdı. Forbes şatosundaki fotoğraf sergisinden bu adamın adının Yusuf İbrahim olduğunu, Bağdat kasabı El Zarkavi'nin yardımcısı ve sağ kolu olduğunu biliyordu. Adamın fotoğrafı, Forbes şatosunun kendisine gösterilen resim dizilerinin en önemlisine dahildi. Adam tahmin ettiği gibi kısa boylu ve tıknazdı. Sakat sol kolu yan tarafında öylece sarkık duruyordu. Afganistan'da Sovyetlere karşı çarpışmıştı ve bir hava saldırısı sırasında sol koluna sayısız şarapnel parçası saplanmıştı. Kolunun temiz bir biçimde kesilmesi yerine onu sarkık ve işe yaramaz bir biçimde taşımayı tercih ediyordu. Orada ölmüş olduğuna dair söylentiler çıkmıştı ama bu doğru değildi. Mağaralarda sağı solu elden geldiğince dikilmiş, sonra daha iyi bir tedavi görmesi için gizlice Pakistan'a geçirilmişti. Sovyetlerin geri çekilmesinden sonra ortadan kaybolmuştu. 2003 yılında müttefik güçlerin Irak'ı istila etmesinden sonra tek kolu sakat adam yeniden ortaya çıkmıştı. Kayıp sanıldığı zamanı Taliban bölgesindeki bir El-Kaide kampında güvenlik şefi olarak geçirmişti. Mike Martin bir an için kalbinin duracağını sandı. Bu adam Afganistan'da geçirdiği yıllar içerisinde İsmet Han'la tanışmış olabilir ve şimdi de kendisiyle bu günleri anmak isteyebilirdi. Ne var ki operasyon şefi ona yalnızca ifadesiz siyah gözlerle öylece baktı. Bu adam 20 yıl boyunca sayısız kişiyi öldürmüştü ve öldürmekten büyük zevk alıyordu. Irak'ta Musab el-Zarkavi'nin yardımcısı olarak kameranın önünde insanların kellelerini uçurmuş ve bundan zevk almıştı. İnsanların kendisine yakarmaları ve çığlık çığlığa bağırmaları hoşuna gidiyordu. Martin bu boş ve deli gözlerin içine bakıp onu usule göre selamladı. "Allah'ın selamı üzerine olsun Bağdat kasabı Yusuf İbrahim."